Ayrım 5.
Sayfa 36. 16. Özel olimpiyat oyunları topluma açık yapılır. Zihinsel özürlü bireylerin kapasitelerini, özelliklerini, özgüven ve cesaretlerini heyecanla toplumla paylaşmalarını sağlar. 17. 4 yılda bir düzenlenen uluslararası yaz ve kış oyunlarına ilişkin yapılacak tüm ön hazırlıklarda özel olimpiyat kurallarına bağlı kalınması gerekmektedir. http://www.specialolimpik.org 3. 4. Özürlü atletlerin entegrasyonu. Özürlü atletlerin özürlü olmayan atletlerle yarışabilmeleri yönünde giderek artan çabalar gösterilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak saptanan bazı amaçlar şunlardır. 1. Seçilmiş spor dallarında, başta olimpiyat oyunlarında olmak üzere, özürlü atletlerin de yer alması için lobi faaliyetlerinde bulunulması. 2. Seçilmiş spor dallarının özürlülerin de katılabileceği şekilde organize edilebilmesi için tedbirlerin alınması. 3. Bu konunun önem kazanması ve gerekli altyapının oluşturulabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar arası ilişkinin sağlanması gerekmektedir. DÖPOV 1995/222. 3. 5. Özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılma koşulları. Sportif etkinliklere katılmak isteyen özürlü bireyler için uluslararası iki büyük resmi organizasyon bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan özel olimpiyatlar, genel olarak spor yapmak isteyen 8 yaş üzeri tüm zihinsel özürlü sporculara açıktır. Bu etkinlikler gerekli şartları taşıyan ve spor yapmak isteyen tüm engelli bireylerin eğlenmek ve dinlenmek amacıyla bu etkinliklere katılması ilkesine dayanır. Rekabete ve fiziksel performansa dayalı yarışma yerine iyi vakit geçirme ve entegrasyon hedeflenir. Paralimpik oyunlar ise olimpik kuralların öngördüğü şekilde düzenlenir. Amaç sporu spor için yapmak, fiziksel performansın sınırlarını zorlamak ve diğer sporcularla rekabet ederek kazanmaya çalışmaktır. Bu oyunlar engelli bireylerin de birer elit sporcu olarak olimpiyatlarda yarışması ve kazanması ilkesine dayanmaktadır. Paralimpik olimpiyatlar, olimpiyat oyunlarının genel ruhuna ve yapısına uygun olarak olimpik kurallara aynen uyularak gerçekleştirilmektedir. Bu kurallar oldukça kapsamlı ve geniştir. Özel olimpiyatlara katılabilmek için de yarışmacıların özel olimpiyat komitesinin kurallarına ve uluslararası spor federasyonlarının kurallarına uymaları gerekmektedir. Paralimpik oyunlar her 4 yılda bir yapılır. Organizasyonu Uluslararası Paralimpik Komitesi, IPC, tarafından yapılır. Yarışmaya katılan sporcular arasında din, dil, ırk ve politik farklılıklar gözetilmez. Özel olimpiyatlar da aynı amacı taşımaktadır ve zihinsel özürlü kişilere spor etkinlikleri içinde eğitim ve yarışma fırsatı vermek için düzenlenmiştir. Bu nedenle hiç kimse cinsiyet, din, ırk, renk farklılığı nedeniyle yarışmalardan çıkarılamaz ilkesini bu organizasyonda aynen benimsemiştir. Paralimpik oyunlar dünyanın her tarafından özürlü sporcular için sosyal, eğitsel, estetik ve moral değerleri yüceltmeyi amaçlayan bağımsız bir etkinliktir. Başka bir etkinlik tarafından kapsama alınması ya da birleştirilmesi mümkün değildir. Paralimpik yaz oyunları 16 gün, kış oyunları 12 gün olarak düzenlenmektedir. Özel olimpiyatlara katılacak yarışmacıların uzman ekipler tarafından tanı ve değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Zihinsel özürlü olmayan sporcular yarışmalara katılamazlar. Bu nedenle tanılamanın resmi ölçeklere, standart testlere ve raporlara dayandırılması gerekmektedir. Ancak olimpiyat oyunlarının yapıldığı bölgelerdeki koşullara bağlı olarak özel gereksinimler olabileceği düşüncesiyle lokal ve ulusal organizasyonlara, klasifikasyonlara ilişkin esneklik tanınmıştır. Paralimpik oyunların ise daha kesin kuralları vardır. Öncelikle katılacak ülkenin Ulusal Özürlüler Spor Federasyonu'nun IPC üyesi olması ön koşulu bulunmaktadır. Katılacak sporcuların ise o ülkenin vatandaşı olması, ülkenin vatandaşı olmayanlar için en az 12 aydır o ülkede ikamet ediyor ve yarışmaya katılmak için resmi izin almış olması gerekmektedir. 3 yıldır o ülkede ikamet edenler için bu koşullar aranmaz. Yarışmalara katılımda bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Özel olimpiyatlara katılacak zihinsel özürlü sporcunun ise şu özellikleri taşıması kuralı vardır. Zeka işlevi normal sınırların altında olmalıdır ve içinde yaşadığı toplumun kurallarına uymada belirgin bir eksiklik göstermelidir. Zihinsel özürlü sporcunun bu iki koşulu aynı anda sağlaması gerekmektedir. Birden fazla özrü olan kişiler de bu koşulları taşıyorlarsa yarışmalara katılabilirler. Yarışmalar için alt yaş limiti 8 iken üst yaş için bir limit yoktur. Ayrıca engelli bireylerin yarışmalar için ailelerinden yazılı bir onay almaları da gerekmektedir. Özel Olimpiyat Komisyonu engelli sporcuların her sezon için bir spor dalında yarışmasını önerir. Bunun yanı sıra diğer spor karşılaşmalarına katılımda serbest bulunmaktadırlar. Bu konuda olası sınırlama ve yasaklamaların takip edilmesiyle sporcuların niteliklerine uygun yarışmalara katılmasının sorumluluğu teknik çalıştırıcılara aittir. 1. Özürlüler Şurası Kitabı 1999 bölü 293. Sportif etkinliklere katılım koşulları ve etkinliklerin kuralları son derece açık olmasına karşın, engelli bireyler için katılımı engelleyen en önemli etken, engelli bireylere yönelik standart bir sınıflandırmanın olmamasıdır. Bu durum, spor yapmak isteyen engellilerin hangi kriterler doğrultusunda sınıflandırılacağına ilişkin farklı yaklaşımlar olması nedeniyle katılımda ciddi sorunlar yaratmaktadır. 3-6 Sportif etkinliklerde sınıflandırma. Özürlü bireylerin sportif etkinliklerde yer almasıyla birlikte ortaya çıkan ve bu bireylerin spor yapmalarına engel olan sorunların en önemlilerinden biri de sınıflandırmaya ilişkin olandır. Özür derecelerini birkaç kategori ile sınırlama zorluğunun yanı sıra anatomik ve fonksiyonel olarak da engellerin birbirinden çok farklı olması sporcuların sınıflandırılmasını güçleştirmektedir. Bu konudaki en önemli boşluk, sınıflandırmaların geneli kapsamamasından ya da hiç sınıflandırma yapılmamasından doğmaktadır. Bu durum, özürlü kişilerin sportif etkinliklere tam olarak katılamamasına yol açmaktadır. Sınıflandırma sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, her düzeydeki engelli sporcuların sportif etkinliklere katılımı mümkün olacaktır. Kalyon 1997 bölü 50. Sınıflandırmada çıkan sorunlar nedeniyle farklı spor organizasyonları farklı klasifikasyonlara başvurmuşlardır. Özel olimpiyatlar motor yetenekleri düşük seviyede olanlar için 3 değişik seviyede gelişimsel yarışma düzenlemiştir. Bu yarışmaların tamamı özel olimpiyat resmi ve gösteri sporları başlığı altında toplanmıştır. Yarışmaların temel amacı atletlerin performanslarını yükseltmek, yapıcı bir rekabet ortamında fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamaktır. Gelişimsel yarışmalar daha düşük bir seviyede yapılmakta olmakla birlikte, sporcular gelişim düzeylerine göre aynı sporun hem resmi hem de gelişimsel bölümünde yarışabilmektedirler. Düşük motor seviyedeki sporculara yönelik düzenlenen bu yarışmaların birinci ve ikinci düzey olmak üzere iki alt kategorisi bulunmaktadır. Özel olimpiyatlar felsefesi için önemli olan, her gelişim düzeyinden özürlü bireyin yarışabileceği bir programın varlığıdır. Bu amaçla her ülkede bir gelişimsel sporlar komitesi kurulacaktır. Bu komitenin görevi, gelişimsel yarışmaların özel olimpiyatların resmi spor kurallarına uygun olup olmadığını saptamak ve düzenlenen her resmi ve gösteri sporları karşılaşması içinde gelişimsel yarışmaların da yer almasını sağlamaktır. Fiziksel ve mental özellikleri açısından yeterli bulunan sporcular ise resmi gelişimsel yarışmalara katılabilmektedir. Yarışmalar lokal ve ulusal düzeyde yapılır ve kuralları açısından özel olimpiyat sporlarına göre sınıflandırılırlar. Sporcuların ödüllendirilmesi de bu kurallara uygun olarak yapılır. Bu kategori diğer gelişimsel yarışmaların üstünde 3. düzey olarak yer almaktadır. Sınıflandırma amacıyla bugüne kadar değişik sistemler ve tablolar geliştirilmesine rağmen tüm engel gruplarını kapsayan ve fonksiyonel olarak kullanılabilecek bir sistem arayışı günümüzde de sürmektedir. Sınıflandırma sistemlerinin geliştirilmesi bazı kriterler çerçevesinde yapılmalıdır. Spastisite, yüzeysel ve derin duyu kayıpları, ortez ve protezler, deformiteler ve sporcunun geçirdiği operasyonlar, sportif performansı değişik derecelerde etkileyen kriterlere örnek olarak verilebilir. Ancak günümüzde sınıflandırma konusunda bir netlik olduğundan söz etmek olası değildir. Örneğin anatomik tanımlara tam uymayan sakatlıklar ile çok ağır derecedeki sakatlar veya minimal sakatlığı olanların yarışmalara kabul edilmesine ilişkin olarak tartışmalar sürmektedir. Yine de fonksiyonel sınıflandırmanın daha uygun olduğu konusundaki görüşün ağır basması sonucu, tekerlekli sandalye basketbolundan başlayarak diğer spor branşlarında da bu sınıflandırma uygulamaya konmuştur. Kalyon 1997/52. Fonksiyonel sınıflandırmanın amacı, oyuncunun o spor branşındaki eğitim ve beceri düzeyi ne olursa olsun, temel fonksiyonlardaki eksikliklere göre sınıfın belirlenmesidir. 1992 Barcelona Paralimpik Oyunlarından itibaren fonksiyonel sınıflandırma sistemi tüm branşlarda geçerli sistem olarak kabul edilmiştir. Fonksiyonel sınıflandırmaların amacı, fiziksel kapasite ile yarışabilirlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve yarışanlar arasında en ideal eşitliği sağlamaktır. Çok sayıda sınıfların oluşu, tüm özürlü sporcuları aynı gruba sokmadaki zorluktan kaynaklanmaktadır. 1992 Barcelona Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, COOB92, bu oyunları yalnızca bir sosyal rehabilitasyon niteliğinden çıkarıp, üst düzeyde sportif bir olay şeklinde değerlendirme kararı almıştır. Buna göre, 1992'den itibaren yapılacak sınıflandırmalarda şu hususlara dikkat edilmesi kararlaştırılmıştır. 1. Fonksiyonel sınıflandırmaların takdimi. 2. Benzer sakatlığı olan ve yarışma performansı birbirine yakın olan farklı sınıflardaki sporcuların gruplandırılması. 3. Fazla katılım olmayan spor branşlarının iptal edilmesi. 4. Paralimpik oyunlar olarak kabul edilen 16 spor branşı için ayrı sınıflandırma cetvellerinin yapılması. Özürlü sporcuların genel ve fonksiyonel sınıflandırma rehberi 1995/1. Tüm spor branşlarında yeterli sayıda sporcunun katılmasını sağlamak amacıyla uluslararası federasyonlar, 6 yarışmacıdan daha az sporcunun katıldığı spor karşılaşmalarının yapılmaması konusunda görüş birliğine varmıştır. Özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılımının sosyal entegrasyon açısından anlamı düşünüldüğünde, geliştirilmesi beklenen yeni sınıflandırma sistemlerinin önemi de açıkça görülecektir. 3-7 Özürlü sporcuların antrene edilmesinde genel prensipler. Özürlü atletlerin antrene edilmesi, özürlü olmayan atletleri antrene etmek için gerekli pek çok bilgi ve yeteneğe ihtiyaç gösterir. Bir antrenör, atletleri birey olarak değerlendirmeli ve bireysel farklılık ve yetenekleri göz önüne almalıdır. Antrenörler daha sonra bu özellikleri geliştirerek bireyin potansiyelini yansıtmasına yardımcı olmalıdırlar. Pek çok özürlü birey için en önemli sorun temel hareket örüntülerine genç yaşta sahip olamamalarıdır. Bu konuda pek çok özür grubu için fitness programları mevcuttur. Bilimsel dergiler, fitness magazinleri, rehabilitasyon dergileri ve konferans bildirileri bu programların yaygınlık kazanmasında önemlidir. Özürlü atletlerin antrene edilmesi için bazı genel ilkeler bulunmaktadır. Bu kavramların bazıları özürlü olmayan atletler için de geçerliyken, bazıları özel ihtiyaç ve problemlere yöneliktir. A. Özürlü atletler önce birey, daha sonra bir engellidir. B. Özürlülüğün derecesi ve yapısı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. C. Atletlere kendi özür durumuna uygun gerçekçi hedefler koymaları için yardım edilmelidir. D. Uygulanabilir yetenek geliştirme programları oluşturulabilmelidir. E. Atletlere yardım edilmeli ancak kendi güç ve yeteneklerini kullanma şansı da verilmelidir. F. Kurallar uygun şekilde uyarlanmalı ancak aktivitenin orijinalliği korunmalıdır. G. Güvenilir, doğru zamanlı ek destek sağlanmalıdır. H. Atletle açık bir diyalog kurulmalı ve komutları tekrar etmesi sağlanarak anladıkları kontrol edilmelidir. İ. Atletlerin riski, başarıyı ve yenilgiyi tatmalarına izin verilmeli ve yetenekleri küçümsenmemelidir. J. Özürlü atletler küçük gruplar halinde çalıştırılarak daha az sayıda bireye daha çok antrenör dağılımı sağlanmalıdır. K. Atletlerin yetenek ve kişiliklerine uygun çözümler bulunmalıdır. L. Antrenörün açık fikirli olması ve daha önceden belirlenmiş sınırlarının ve ön yargılarının olmamasına özen gösterilmelidir. DePauw 1995 bölü 170. 3. 8. Özürlülere yönelik sportif etkinlikleri düzenleyen kuruluşlar. IBSA, International Blind Sports Association, Görme Özürlüler Spor Federasyonu. ISOD, International Sports Organization for the Disabled, ampute sporcuların bağlı olduğu federasyon. ISMWSF, paraplejik ve tetraplejik sporcuların bağlı olduğu federasyon. CP-ISRA, serebral palsili çocukların bağlı olduğu federasyon. RI, Rehabilitation International, Uluslararası Rehabilitasyon Örgütü. CISS, Comité International de Sport de Sun, İşitme Engelliler Spor Federasyonu. EDSO, European Deaf Sports Organization, Avrupa Sağırlar Spor Federasyonu. International Coordinating Committee, Uluslararası Koordinasyon Komitesi. International Fund, Sports Disabled, Özürlüler Sporu için Uluslararası Fon. INAS-FMH, Uluslararası Zihinsel Özürlüler Federasyonu. IWFB, International Wheelchair Basketball Federation. IPC, International Paralimpik Komite, Uluslararası Paralimpiyat Komitesi. COI, Special Olympics International, Uluslararası Özel Olimpiyatlar Komitesi. Akt Tatar 1995-46. Bölüm 4. Türkiye'de Engelliler ve Spor. 4. 1. Türkiye'de engellilere yönelik sportif etkinliklerin gelişimi. Türkiye'de engelli bireylere yönelik sportif etkinliklerin gelişimi çok yakın zamanlara rastlamaktadır. Ancak son 20 yıldır engelliler sporunun ülkemizde de dünyadaki gelişmeler paralelinde daha hızlı geliştiği görülmektedir. Bu gelişim çizgisi aslında engelli bireylerin toplum yaşamına katılımındaki ilerlemeyi de yansıtan bir süreçtir. Bu süreç kronolojik olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Ardalı 1998 bölü 11. 1981. Birleşik Amerika'da yaşayan Türk iş adamı Nuri Sabuncu'nun teşebbüsü ve aracılığı ile Special Olympics INS. ve Profesör Doktor Hıfzı Özcan arasında özel olimpiyat programının Türkiye'de başlatılması konusunda bir anlaşmaya varıldı. 1982. Erol Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi bünyesinde Türkiye Özel Olimpiyat Organizasyonu kuruldu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi spor salonunda zihinsel engellilere spor eğitimi başlatıldı. 1983-12-18 Temmuz, Baton Rouge, Louisiana, USA'da yapılan 6. Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunlarına atletizm dalında katılan 4 Türk atleti 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandılar. 1986-20 Kasım, İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde Türkiye 1. Özel Olimpiyat Oyunları yapıldı. Atletizm dalında yapılan yarışmalara İstanbul, Bursa ve Adapazarı'ndan 90 sporcu katıldı. 1987-19 Mayıs, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde özel olimpiyat programını tanıtıcı bir seminer düzenlendi. 31 Temmuz-8 Ağustos, South Bend, Indiana, USA'da yapılan 7. Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunları'nda atletizm, yüzme ve masa tenisi dallarında yarışan çeşitli illerden 10 Türk atleti 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandılar. 12-13 Aralık Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde üniversite öğrencileri, Leo ve Rotary Kulübü üyeleri ve velilerden oluşan 80 kişilik bir gruba özel olimpiyat programını tanıtıcı uygulamalı bir seminer düzenledi. Özel Olimpiyat Avrupa Direktörü seminere konuşmacı olarak katıldı. 1988-7-8 Mayıs İstanbul'da Burhan Felek Spor Tesislerinde İstanbul, Adapazarı ve Bursa'dan 173 sporcunun katıldığı 2. Türkiye Özel Olimpiyat Oyunları yapıldı. Bu oyunlarda 100'e yakın gönüllü görev aldı. 16-17 Aralık özel alt sınıf öğretmenleri ve diğer illerdeki eğitilebilir ve öğretilebilir okulların öğretmen ve yöneticileriyle Türk Spastik Çocuklar Derneği'nde uygulamalı bir antrenör eğitim semineri yapıldı. 1990-12-13 Mayıs İstanbul Burhan Felek Spor Tesislerinde yapılan 3. Türkiye Özel Olimpiyat Oyunları'nda 9 ilden 300 sporcu atletizm, yüzme, masa tenisi ve basketbol dallarında yarıştılar. Oyunlarda yaklaşık 100 gönüllü görev aldı. Özel Olimpiyat Avrupa Direktörü oyunlara gözlemci olarak katıldı. 20-27 Temmuz Glasgow, İngiltere'de yapılan 3. Avrupa Özel Olimpiyat Oyunlarına atletizm, yüzme, masa tenisi dallarında katılan çeşitli illerden 12 Türk atleti 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. 12 Kasım Türk Spastik Çocuklar Derneği'nde yapılan Özel Olimpiyat Oyunları organizasyon toplantısına Devlet Bakanı Gençlik ve Spor Genel Müdürü ile Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı şeref üyesi olarak katıldılar. Bu toplantının sunucu olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Özürlüler Spor Federasyonu kuruluş çalışmalarına başlandı. 1991-18-27 Temmuz Minneapolis, Minnesota'da yapılan Dünya Özel Olimpiyat Oyunlarına katılan 19 Türk sporcu atletizm, yüzme, masa tenisi ve basketbol dallarında yarışarak 5 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazandılar. 1993-12 Nisan 2. İzmir Engelliler Spor Oyunlarında zihinsel engelli sporcular atletizm dalında yarıştılar. 9 Haziran Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak İstanbul Özel Olimpiyat Spor Kulübü kuruldu. 12-13 Haziran Sakarya'da Marmara Bölgesi Atletizm Oyunları düzenlendi. 1994-14-15 Mayıs İstanbul'da Burhan Felek Spor Tesisleri ve Beylerbeyi Futbol Antrenörleri sahasında Türkiye 5. Özel Olimpiyat Oyunları yapıldı. Atletizm, yüzme, masa tenisi, basketbol ve mini futbol dallarında yapılan yarışmalara Türkmenistan ve Kazakistan'dan misafir sporcular ve 20 ilden yaklaşık 600 sporcu katıldı. 1995-27-28 Mayıs 4. İzmir Engelliler Spor Oyunları yapıldı ve zihinsel engelli sporcular atletizm ve masa tenisi dallarında yarıştılar. 3 Haziran Zonguldak Özel Atletizm Oyunları yapıldı. 1-9 Temmuz New Haven, Connecticut'ta yapılan Dünya Özel Olimpiyat Yaz Oyunlarında 12 Türk sporcu atletizm ve yüzme dallarında yarışarak toplam 7 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandılar. 1996-22-23 Nisan İstanbul'da mini futbol turnuvası yapıldı. Samsun, Kayseri, Denizli, Ankara, Bursa, Sakarya ve İstanbul'dan 7 takım katıldı. Ekim Burdur'da atletizm ve masa tenisi dallarında Özel Olimpiyatlar Türkiye Oyunları düzenlendi. 1997 Ekim Antalya'da artistik jimnastik semineri yapıldı.